Türkiye'de çocuklara cinsel taciz davalarında muayene sırasında kullanılacak metodlarla ilgili etik standartlar var mıdır, oturmuş mudur? Bu konuda bir eksiklik var mıdır? Örneğin bu muayenenin isminin hala bekaret kontrolü olması doğru mudur? Bekaret kaybedilmediği cinsel saldırı olaylarında hukuki sonuçlar farklı mı oluyor? Buna benzer bir yaklaşım başka ülkelerde var mı bildiğiniz?
Şöyle diyelim, şimdi kadınlara, erkeklere ya da çocuklara cinsel saldırı aslında aynı prosedürlere tabi. Yani kamuoyuna kızlık zarı muayenesi diye yansıdı. Çünkü basın mensupları sanırım biraz daha dikkat çekici olsun diye onu tercih etti, ama prensip olarak burada yapılan şey bir kişi cinsel saldırıya uğramış mı uğramamış mı onun belirlenmesi. Kızlık zarı sadece oradaki enstrümanlardan bir tanesi. Ama bu şekilde aktarıldı. Şöyle bir konu söz konusu. Cinsel saldırılar her cinse ve her yaştaki kişiye yapılabiliyor. Burada mağdurların muayene edilerek gerçekten böyle bir saldırı gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi ortaya konması gerekiyor. Bu Türk Ceza Yasası'nda 1 Haziran 2005'ten bu yana yürürlükte hukuki şarta bağlanmış. Yani hakim ya da savcı kararı olmaksızın böyle bir muayene yapılamıyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti açısından çok iyi. Neden? Çünkü öncesinde kötü şeyler yaşandı. Anlamsız ya da uygunsuz muayenelere kişiler getirildi. Hayatlarını kaybettiler, öldürüldüler ya da intihar ettiler. 1 Haziran 2005'ten bu yana bu düzeldi. Yani artık hukuki kararı alınmadan böyle bir muayene gerçekleştirilmiyor. Ama şimdi yeni oluşan durumda başka bir sıkıntı gündemde. Çünkü cinsel saldırı failler açısından cezalar ağır. Öyle olunca muayene bulguları çok önem taşıyor. Ama hukukçular, yani çocuk ya da erişkin, buna inat edebiliyorlar. Biz bir karar alırsak, savcı olarak ya da hakim kararı alırsak, zorla da olsa bu muayene gerçekleştirilir diyorlar. Bu sağlıkçılarla hukukçuları karşı karşıya getiriyor. Çünkü sağlıkçılar açısından durum şöyle: zorla muayene yapılması uluslararası hukuk, tıp kurallarına aykırı. Öyle olunca tıp etiği yaklaşımında böyle bir şey söz konusu olamaz deyip, hakimin kararı ya da savcının kararı olmasına rağmen eğer kişi rıza göstermiyorsa muayene yapılmadığı oluyor. Bu da şu an gündeme gelen dava konusu olayın temelini teşkil ediyor. Burada 3 tane çocuk söz konusu. Yani 18 yaşın altında 3 tane çocuk söz konusu. Çocuklar muayene istemediği için ilgili hekim de muayene yapmayıp durumu tutanakla hakime bildirmiş. Hakim de, ben böyle bir talepte bulunuyorsam hekim olarak bunu zorla tatbik edersiniz. Yani iki kişi bacağını, iki kişi kolunu tutar gerekirse cinsel saldırı muayenesi açısından demiş. Bunu yerine getirmediğiniz için hakkınızda işte savcılık iddianame hazırlamış ve yargılama başlamış. Bu tabii uluslararası tıp kurallarına hem aykırı hem de uygun değil. Biz de açıkçası böyle bir yaklaşımı uygun bulmuyoruz.
Anlıyorum. Bu biraz zaten hukukla sağlık arasında bir, yani hukukun sağlığın alanına belki biraz saldırısı gibi görülebilir değil mi? Yani doktorun bileceği bir
Şöyle,
durumu.
şimdi hukukçularda şöyle bir yaklaşım var. Şimdi kolluk dediğimiz, şehirde polis, kırsalda jandarma, onların mahiyetinde çalışıyor. Onların emirlerini yerine getiriyor. Tüm çalışanları aynı kategoride değerlendiriyorlar. Ama her mesleğin kendi bir kural silsilesi var. Sağlık çalışanları açısından da zorla muayene diye bir şey kabul edilemez. Çünkü sağlıkçının gayesi dil, din, ırk ayrımı gözetmeden sağlık hizmeti vermek. Kimse yani zor duruma sokup bir mağduriyet yaşatmamaya özen gösteriyor sağlıkçılar. Ama hukukçular bu konuda öyle düşünmüyor. Biz bu kararı alıyorsak, bu genital muayene bile olsa diyorlar. Çünkü genital muayene çok da birincil hak, mahrem bir durum. Bunu bile gerçekleştirmekle yükümlüsünüz diyorlar. Hatta gerekiyorsa genel anestezi verip öyle muayene edin diyen bile hukukçular var. Bu tabii açıkçası bizim kabul etmediğimiz bir şey. Bu konuda zaten hakim ve savcıların bakışı farklı. Avukatların bakışı biraz daha farklı. Avukatlar bize sürekli böyle bir muayene eğer kişi tarafından kabul edilmiyorsa yapılmamalı diyor. Ama hakim savcı bu konuda daha katı. Yapmıyorsanız, eğer bu emri yerine getirmiyorsanız hakkınızda işlem yaparız diyorlar. Bu yaşanan olay da öyle bir durum. Ama açıkçası Türkiye açısından uygun da bir şey değil.
Anlıyorum. Bu durumda, bu konuda bir ikilem de var. Doğru anlıyorsam, bir taraftan fiziksel kanıtların belli bir sürede elde edilmesi gerekiyor, bir suç varsa. Diğer taraftan da çocuğun psikolojisi ya da gençlerin psikolojisi de önemli. Türkiye'de bu muayeneleri hangi uzmanlar yapıyor? Bir de bunu jinekologlar mı yapıyor, urologlar mı yapıyor? Farklı. Bunu yaklaşımda gerekli eğitim var mı ya da bu muayenede kim bulunur mesela odada? Biraz bilgi verebilir
Şöyle
misiniz?
Şöyle söyleyelim. Şimdi Kara Avrupa'sında Anglo-Sakson hukukuna göre farklı bir sistem var. Yani İngiliz-Amerikan sistemiyle Kara Avrupası sistemi, yani Almanya, İsveç, Fransa, Türkiye'nin sistemi aynı değil. Türkiye'de tıp eğitimi aldıktan sonra, yani 6 yıllık eğitimi bitirdikten sonra tıpta uzmanlık sınavıyla girilen 35 branş arasında adli tıp diye bir uzmanlık alanı var. Bu 4 yıllık bir uzmanlık alanı. Adli tıp uzmanları eğitimleri boyunca bu şekilde klinik adli tıp dediğimiz bizim eğitimden geçiyorlar ve bir cinsel saldırı olgusuna nasıl yaklaşılır eğitimini alıyorlar. Zaten böyle bir muayene sadece genital bölge muayenesinden değil, şahsın işte ruh sağlığı ile ilgili değerlendirmelerden diğer bütün vücut öyküsüne kadar her şeyi içeriyor. Genellikle bu tür muayeneleri hukukçulara da yakın olduğu için, bu tür muayenelerde hukuk kararı gerektirdiği için savcı ya da hakim, adli tıp uzmanları işin içine giriyor. Bu olayda da mesela Trakya Tıp Fakültesi'nde bir adli tıp profesöründen bu muayenenin yapılması istenmiş. Ama adli tıpçılar tabii bu konuda hem uluslararası hukuki düzenlemeleri bildikleri için hem de bunun bir insan hakkı ihlali olduğuna inandıkları için böyle bir zorla muayene kısmına rıza göstermiyorlar. Bu şunda da ortaya çıktı. 1 Haziran 2005'te yeni yürürlüğe giren ceza yasası durumunda bir beden muayenesi, genetik incelemeler ve fizik kimliğin tespiti hakkında bir yönetmelik çıktı. O yönetmelik çalışmasında ben de hazır bulundum. Yani Adalet Bakanlığı'nın teşkil ettiği 18 kişilik grupta ben de vardım, üniversiteyi temsilen. Orada da bu tartışmalar yaşandı. Biz şunu savunduk, zorla muayene tıp kurallarına uymaz, böyle bir şey yapılamaz diye. Onlar da özellikle Adalet Bakanlığı'ndan gelen ve Yargıtay'dan gelen hukukçular şuna inat ettiler. Biz bir karar alıyorsak hakim olarak bunu yerine getirmekle yükümlüsünüz dediler. Biz bunu kendi adli tıp uzmanları arasında tartışmaya açtık. Yani E grubumuzda böyle zorla bir muayeneden bahsediliyor, ne dersiniz dediğimizde adli tıp uzmanları şunu dediler. Biz yapmadığımız için yargılanır, ceza alır, hapis yatarız. Yine de zorla böyle bir muayeneye iştirak etmeyiz, katılmayız. Çünkü bu insan hakkı ihlalidir dediler. Bunun üzerine adli tıp uzmanları kendi arasındaki değerlendirmede bu kanaate vardı. Dedi ki eğer şahıs muayeneyi reddediyorsa zorla muayene yapılmaz dendi. Bu konuda bir sıkıntı pek yaşanmıyor Türkiye'de. Yani zaman zaman bizim de yapmadığımız oluyor. Birçok yer bu konuda daha toleranslı hakim savcı açısından. Ama Ezder'in anladığım kadarıyla bu konuda biraz daha katı. Çünkü bu ikinci olgu. Daha evvel Profesör Doktor Ahmet Yılmaz da yargılanmıştı. Birinci celsede beraat etmişti. Şimdi yine bir adli tıp uzmanı arkadaşımız yargılanıyor. Anladığım kadarıyla Edirne bu konularda biraz daha katı bakışa sahip, hukukçulara sahip. Ama açıkçası uygun bir durum değil Türkiye Cumhuriyeti açısından bu yaklaşım.
Anlıyorum. Son olarak şeyi sorayım o zaman. Türkiye sonuçta muhafazakar bir ülke. Birçok ülkede de kadınlara ya da çocuklara ya da erkeklere fark etmez. Yapılan cinsel saldırılar bazen polise rapor edilmiyor. Çünkü insanlar utanıyor, çekiniyor vesaire. Farklı durumlar olabiliyor. Türkiye'de bu konuda belki farklı bir yön de var. Doktorlara karşı şiddet olaylarına çok rastlıyoruz son yıllarda. Bu hassas konularda doktorların yaşadığı zorluklar var mı? Aklınıza gelen bir örnek ya da...
Şöyle... Doktorların bu konuda tabii yaşadığı çok örnek var. Şimdi kişiler hukuki mercilere başvurmakta sıkıntı yaşıyorlar. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde şöyle bir sıkıntı var. Farz edelim cinsel saldırıya uğramış bir mağdur çocuk Türkiye'de yargılama aşamasında, savcı aşamasında, doktor aşamasında ortalama 9 ile 11 kere konuyla ilgili sorguya çekiliyor ya da muayene ediliyor. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri'nde 2. Öyle olunca bir kişi farz edelim, evet benim çocuğum cinsel istismara uğradı diye başvurduğunda o süreç bir başladı mı çocuğun artık kendine gelmesi, kendini toparlaması mümkün olmuyor. Çünkü yargılamalar da uzun sürdüğü için yıllar boyunca tekrar tekrar bunu yaşıyor. Öyle olunca birçok aile hani böyle bir sürece girmektense biz şikayetçi olmayalım demeyi tercih edebiliyor. Ama Türk Ceza Yasası'nın 280. maddesi, bir sağlık çalışanı böyle bir durumda karşılaştığında bunu bildirmekle yükümlülük getiriyor. Öyle olunca biz bir şekilde böyle vakalarla karşılaştığımızda kolluk dediğimiz, yani şehirde polis, kırsalda jandarmaya bilgi veriyoruz. Buradan hukuki süreç başlıyor ama hukuki süreçte dediğim gibi birçok kişi için çok örseleyici. Hani erişkinler açısından nispeten davadan çekilme, şikayetçi olmama mümkün olabilmekle birlikte çocuklar için fail açısından, yani suç işleyen açısından ceza daha ağır olduğundan böyle bir çekilme hakkı da yok. Öyle olunca aileler bu kötü süreci yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu da açıkçası sağlık çalışanlar açısından da iyi bir durum olmuyor.
Anlıyorum. Yani uzun yargılama süreleri çocuktaki travmanın tekrarına sebep de olabiliyor uzun dönemde.
Aynen şöyle diyelim. Mesela 6 yaşında cinsel saldırıya uğramış bir çocuk 17-18 yaşına kadar 10 sene bu davanın sürdüğünü ya da hiç sürmese 5 sene sürdüğünü, yani belki de böyle bir olay yaşandı, bir şekilde telafi edilebilecek, üstüne nispeten rehabilite edilebilecekken tekrar tekrar yargılamalar, toplum baskısı, birçok şey binince daha da kötü hale geliyor. Açıkçası biz bunu muayenelerimizde çok görüyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin aşması gereken bir problem. Bunu Batı şöyle aşmış. İlk bir muayene yapıyorlar. Aynalı oda denen bir sistem var. Orada hem kolluk dediğimiz polis, hem savcı, hem doktorlar hazır bulunuyor. Çocukla bir psikolog, pedagog ya da sosyal çalışmacı görüşüyor. O esnada kulağındaki kulaklıkta biz onu yönlendiriyoruz. Sonra kayıt altına alınan bu görüntüler bütün aşamalarda kullanılıyor. Yani tekrar tekrar muayene gerekmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle. Ama bir de yargıcın karşısına çıkıp hani olayı anlatması istenebiliyor. İki kere de olay bitiyor. Ama durum Türkiye'de böyle değil. Ortalama dediğim gibi bir çocuğun ya polise, ya savcıya, ya işte doktora, adli tıp uzmanına bunu anlatması 9-11 arasında. Bu tabii bir türlü bu sıkıntılı konunun gündemden kalkmamasına neden oluyor. Tekrar tekrar travmatize olunca da çocuk, açıkçası bu onun için daha da kötü oluyor.
Sayın Nevzat Alkan, çok teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiğiniz için. İyi çalışmalar.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.